Ayrım 19.
Sayfa 140. Dilin özelleştirilmesi, öznelin dışlaştırılması için zorunluydu. Böylece şiirde ölçülü anlatımın yerine özgür anlatım almaya başladı. Ölçü ve uyak ya unutuldu, ya geriye itildi, ya da gereğine göre kullanılır oldu. Şiir yazmak artık bir bakıma şiir bestelemekti. Böylece şiir hızla müziğe yaklaştı. Baudelaire'in izinde Verlaine, Mallarmé ve Rimbaud'un açtığı simgecilik yolundan Jean Moreas 1856-1910, Henri de Régnier 1864-1936, Émile Verhaeren 1855-1916 gibi şairler geçtiler. Onlara az çok değişik bir anlayış içinde Guillaume Apollinaire 1880-1918 eşlik etti ve gerçek üstücülüğe doğru ilk adımları attı. Le Pont Mirabeau, Mirabeau Köprüsü adlı şiiriyle ünlü olan Alcos şairi, geleneksel beğeniyi çok aşan şiirler yazdı. Bununla birlikte duygusallıktan çokça uzaklaşmadı. Aşkı, doğayı, kenti anlattı, insanın dünyadaki yerini tartıştı. Şiire yeni bir anlatım getirdi. Bu anlatım bilincin derinliklerini ortaya çıkarmaya yönelikti. Şarkılarım tohumlar gibi düşüyor yere diyordu. Apollinaire şiirine her şeyi sokabiliyordu. Şiire uygun olan ya da olmayan diye bir ayrım yaptığı yoktu. Onun şiirinde aşkın acıları da vardı, tutku da vardı, unutuş da vardı çocuklarda. Apollinaire çok zaman sanıldığı gibi geleneğe tümüyle sırtını dönüp yepyeni bir şiir başlatmış değildi. Tersine onda çok değişik geleneklerin çeşitli bilişimleri vardı. Şöyle diyordu: "Hem biçimde hem özde yepyeni bir şair olmak istiyorum ama sanatlarını iyi kuramamış bazı yenilerin tersine bende büyük çağların derin beğenisi var. Gerçek üstücülük." Apollinaire rüzgarından sonra gerçek üstücülük rüzgarı esti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında ortaya çıkan gerçek üstücülük biraz da Apollinaire'in açtığı yoldan geldi. Ancak tüm sanatları etkileyen bu büyük akım bir ya da birkaç kişinin öngörülerinden çok çağın gereksinimlerinin ürünü oldu. Şiirde, müzikte, dansta, resimde kendini gösteren ortak bir devinimdi bu. Fransız bestecisi Erik Satie 1866-1925, Altılar Topluluğu'nun öncüsü olarak Debussy'nin incelikli sanatına karşı çıkarken esinini daha çok yeni ressamların çalışmalarından alıyordu. Savaştan önce Debussy'nin yakın dostu olan, gösterişçi ve kendini beğenmiş bir kişi olarak tanınan Satie, savaş sırasında arı, yalın, basit bir müziğin savunucusu oldu. Onun yıldızı savaşla birlikte parlamaya başladı. Savaşla ortaya çıkan yeni sezgiler, yeni bakış açıları Satie'nin müziğini öne çıkardı. Jean Cocteau, Satie'ye bir bale müziği yazmasını önerdi. Balenin dekorlarını Picasso yapacaktı. Sahne düzenini Rus bale ustası Diaghilev gerçekleştirecekti. Parat 1916 hem büyük ölçüde eleştirildi hem büyük ilgi topladı. Bu devinim sinemada da yankısını gösterdi. Müziğini Satie'nin yazdığı Antrakt 1924, yönetici René Clair'e büyük ün sağlarken sinemaya yeni bir bakış açısı getirdi. Louis Brunel'in gerçek üstücü filmleri bundan sonra ortaya çıktı. Bu sırada Max Ernst'in 1891-1978 gerçek üstücü resimleri büyük ilgi uyandırdı. Gerçek üstücü yazarlar. Gerçek üstücülüğü André Breton 1896-1966 kurdu. Louis Aragon ve Paul Éluard gibi şairler de bu akıma katıldılar. Antonin Artaud 1896-1948, Robert Desnos 1900-1945'te bu akımın önde gelen şairleriydi. Saint-Jean Pers 1887-1975, Jules Supervie 1884-1960, Blaise Cendrars 1887-1961, Jean Cocteau 1889-1963, Max Jacob 1876-1944 gerçek üstücülüğe yakın oldular. Akımın ilkelerine sonuna kadar bağlı kalan André Breton oldu. Ancak şiiri pek ilgi uyandırmadı. Sözcüklerle oynuyor, sözcüklerin yaratacağı etkiyi temel alarak anlam belirsiz sezgisel bileşimler kurmaya yöneliyor, tüm estetik kaygıyı ve mantık düzenini hiçe sayarak ilginçlikten başka bir özelliği olmayan şiirler yazıyordu. Rastlantısal olana, çarpıcıya, her türlü yeniliğe bel bağlayan bu şiir beğeniden çok şaşkınlık yaratabilecek nitelikler taşıyordu. Gerçeküstücü tutum, kökü Baudelaire'e dayanan bilinmezin ortaya çıkarılması eğilimini ortaya koyar. Dünyadaki insanın görünür ilişkileri arasında görünmez olanı bulup çıkarmak, hem iç dünyada hem de iç dünyanın belirleyiciliğinden giderek dış dünyada kurtarıcı yeniyi ya da özgürlüğe götüren özgünü yakalamak fikri, gerçeküstücülüğün kurulup gelişmesinde belirleyici oldu. Baudelaire'in tutkuyla öne sürdüğü yolculuğun en geniş anlamına ulaşmaktı bu. Bazen Antonin Artaud'da açıkça görüldüğü gibi sinirli bir ruhun bunalımlarını dışlaştırmak, bazen de pek çok şairde olduğu gibi bilinçaltının kendiliğinden boşalımını gerçekleştirmek biçiminde ortaya çıkan bu yeni sanat anlayışı, bir özgürlük deneyine, bir kurtuluş atılımına yaslanmakla sıkıntılı bir çağın sorunlarına çözüm arıyor gibiydi. Bu yolda ilerleyerek gerçeküstücülük bir akım olmaktan çok şu ya da bu ölçülerde uygulanan bir teknik ya da daha basit bir biçimde genel bir sanat anlayışı durumuna geldi. Freudçu boşalımı temel alan bir bakış biçimi oldu. Buna göre gerçeküstücülük sanatları, sanatçıları şu ya da bu ölçüde etkiledi. İki bildiri. Gerçeküstücülükten önce Dada akımı ortaya çıktı. Alışılmış dil ve düşünce düzenini tümüyle dağıtmayı öngören bir akımdı bu. 1919 Mart'ında André Breton, Louis Aragon ve Philippe Soupon'un 1897-1990 kurduğu Literatür Edebiyat Dergisi Dadacı akımın organı oldu. Akımın kurucusu Tristan Tzara, 1896-1963 Dada hiçbir anlama gelmez sözüyle temel ilkeyi ortaya koydu. Zara şöyle diyordu. Özgürlük, dada, dada, dada. Kısılmış renklerin uluması, karşıtların, tüm çelişkilerin, gülünç şeylerin, tutarsızlıkların birbirine geçişi, yaşam. Zara'nın 1918'de yayımladığı bildiri us dışını sanatın temeline yerleştirmeyi öngörüyordu. 1919'da Breton ve Supo ile birlikte Le Champ Magnetik, manyetik alanları yazdılar. İlk gerçeküstücü yapıt olarak bilinen bu kitapla gerçeküstücülüğe geçilmiş oldu. Zara'nın bildirisini Breton'un 1924'te yayımlanan bildirisi izledi. Freud'un çalışmalarıyla yakından ilgilenen Breton bu bildirisinde akımı şöyle tanımlıyordu. Düşüncenin gerçek işleyişini sözle, yazıyla ya da bir başka yolla açıklama olanağı veren ara ruhsal boşalım. Us'un uyguladığı tüm denetimin ötesinde, tüm estetik ve ahlaki uğraşın dışında düşüncenin kendini yazdırması. Gerçeküstücü devinime Arp, Chirico, Masson, Tanguy gibi ressamlar da katıldılar. Akım en ateşli dönemini 1924-1928 arasında yaşadı. Breton'un 1930'da yayımladığı ikinci bildiriden sonra gerçeküstücülüğün hızı kesildi. Siyasal olaylar akımı bölmüştü. Éluard ve Aragon toplumcu çizgiyi seçmişlerdi. Éluard ve Aragon. Akımın iki toplumcu şairi, daha doğrusu akımdan ayrılarak toplumculuğu seçen iki şair, Éluard ve Aragon, akıma bulaşmış kişiler arasında en çok ilgi çekenler oldular. Éluard basit bir dille ve öğretici denilebilecek bir anlatımla gerçekçi ve kavgacı bir şiir kurmaya yöneldi. Ülkesinin kurtuluşunda olduğu kadar İspanya İç Savaşı'nda da etkin rol oynadı. Éluard insanın toplumsal siyasal kurtuluşunu konu ediniyor, insanlığın bugününü ve geleceğini hafif duygulu bir anlayış içinde ve ezilen kitlelerin mutluluğu açısından tartışıyordu. Onun şiiri insanlara doğruyu, gerçeği göstermeye adanmıştı. Sanki bazen estetik kaygının geriye itildiği bile oluyordu. Bununla birlikte bu şiir bireyin iç sorunlarını da dile getirmekteydi. Doğalcı düzeyde kaba saba bir şiir değildi. romanlar da yazan Aragon, estetik düzeyde gerçeküstücülüğün tüm özelliklerinden uzaklaşmamakla, anlatımda belli bir kapalılığı ya da en azından belli bir dolaylılığı korumakla birlikte, toplumcu bir anlayış içinde insanlığın ilerleme bilincini dile getirdi. Bu arada ezilen insanların türküsünü söyledi, ayrıca ülkesinin kurtuluşunu eylemiyle ve sanatıyla destekledi. Şiirlerinde özellikle karısı romancı Elsa Triolet'e aşkını dile getiren Aragon, çarpıcı ögelerle, ince buluşlarla örülmüş bir şiir kurdu. Onun şiirinde Elsa aşkıyla Fransa aşkı bir bütün oluşturur. Edebiyatın büyük düşünürü Proust. Sanatta bu oluşumların sürdüğü dönemde üç büyük ad, Marcel Proust, André Gide, Paul Valéry, adı tüm edebiyata, Fransız edebiyatına olduğu kadar öbür ülkeler edebiyatlarına da ağırlığını koydu. Simgeci özellikleri duyursa bile simgeciliği çok aşan ve insanın iç ve dış gerçekliğini ince bir eleştiri süzgecinden geçiren bu üç yazar her zaman bireyciliğin sınırları içinde kalarak özgün yapıtlar verdi. Onların yapıtları eski beğeniyle ya da klasik beğeniyle yenilikçi arayışlar arasında oluşmuş son derece atılgan yapıtlardı. Her üçü de insanı en canlı özellikleriyle bireyselliğinin en etkin ve hatta en şaşırtıcı yanlarıyla yansıtmaya yöneldi. Bu yüzden yapıtları belli bir felsefi ağırlığı korurken son derece çarpıcı özellikler ortaya koyar. Onlar savaşla ortaya çıkan ve özellikle genç insanların hırpalanmış, zedelenmiş dünyalarında beliren yeni duyuşların irdeleyicileriydiler. Yitik zamanın peşinde. Proust zengin bir ailenin hastalıklı, aşırı duygulu, tedirgin çocuğuydu. Yüksek çevrelerde boy gösteriyor, para gücüne dilediğince yaşıyordu. A la recherche du temps perdu, yitik zamanın peşinde genel başlığı altında toplanan yapıtlarının en ünlüsü ilk yapıt Du Côte de chez Swan'dır. Swan'ların oradan. Bu yapıt yazarın parasıyla yayımlanmıştır. Yazarın bazı romanları da ölümünden sonra yayınlanabilmiştir. Bunlar tamamlanmamış romanlardır. Proust'un romanları klasik anlamda birer roman olmaktan çok insanı birçok bakımdan ele alan anlatılardır. Bu anlatılarda pek çok insanlık durumu, eşcinsellik, mazohizm, sadizm gibi pek çok hastalıklı durum ele alınır. Buna göre Proust, romanın anlamını değiştirmiş, ona bambaşka yepyeni bir anlam yüklemiştir. İster roman alanında bir devrimci sayalım, ister romandan uzaklaşmış bulalım, Proust güçlü bir edebiyat ustasıdır. Edebiyatı ruh bilimsel açıklamaya götürmüş güçlü bir sanat adamıdır. İnsanın tüm iç derinliğiyle yansıtmayı bilen bir ruh ayrıştırmacısıdır. Ruhun derinlerine dalar, bilinçaltını kurcalar, bu uçsuz bucaksızlıkta bize insanla ilgili bilgiler taşır. Örneğin aşk ruhsallığın kıskançlık ruhsallığı olduğunu ondan öğreniriz. Aşkta mutluluğun olağan dışı olduğunu da ondan öğreniriz. İnsanın mutsuz olduğu zaman ahlakçı olduğunu da bize o öğretir. Bazen açıklamalarını felsefi bir düzeye götürür. Aşk yüreğe duyulur kılınmış uzay ve zamandır. Bazen basit yaşam gerçeklerini kendince yasaya indirger. Aldatılmış kocalar hiçbir şey bilmezler, gene de her şeyi bilirler. Bazen yaşam gerçeklerinden giderek kural koyar. Güzel kadınları imgelemsiz erkeklere bırakalım. Belirlemelerinde ince ayrıntılar üzerinde durur, insan ilişkilerini gösterirken zaman zaman alaycı davrandığı olur. Kadınları sevme komedisini oynamasalardı, eşcinseller dünyanın en iyi kocaları olurlardı. Proust, insan gerçeğini ortaya çıkarma yolunda dinmek bilmez bir çabanın insanıdır. Şöyle der, bir saat çalışmayı bir dostla, bir saat konuşmaya uğruna gözden çıkaran sanatçı, bir gerçekliği olmayan bir şey için gürültüye götürdüğünü bilir. Hastalıklı Proust, çok da uzun sürmemiş olan yaşamının sonlarında insan araştırması adına tümüyle dünyadan kopmuş, iyiden iyiye kendine kapanmıştı. Öyle ki her şeyi, sanatın dışlaştırma özelliklerini bile bu ayrıştırmanın koşulları içinde değerlendiriyordu. Yazar içinde, ressam içinde üslup bir teknik sorunu değil bir görüş sorunudur diyordu. Gerçekten Proust büyük bir insan araştırmacısıydı. Bazıları Proust'un bu yanını belki biraz abartmışlardır. Örneğin Jacques Rivière ondan şöyle söz eder. Onun insan kafasında ve insan ruhunda ortaya koyduğu buluşlar, Kepler'in gökbilimde, Claude Bernard'ın fizyolojide, Auguste Comte'un bilimler açıklamasında ortaya koyduğu buluşlarla aynı önemde ve değerde sayılacak. Araştırma Proust için bir yaşama biçimidir, yaşamın zorunlu bir eylem biçimidir. O tüm çabasını şu görüş üzerine kurmuştur. Yaşam yitirilmiş bir zamandır. Onu bulmamız ona sonsuzluğunu vermekle olabilir. Bu sonsuzluğu sağlayacak olan da sanatın kendisidir. Yaşamın büyük tutkunu André Gide. André Gide paralı bir protestan ailesinin çocuğuydu. Paul Valéry'nin arkadaşı oldu. Mallarmé'nin izinde simgeciliğe bağlandı, sonra yavaş yavaş kendi yolunu buldu. Yolculuklara çıktı, dağınık ve atılgan bir yaşam sürdü. 1897'de yayımlanan ve Nietzsche'ci bir anlayışla kaleme alınmış olan Le Nourriture Terrestre, Dünya Nimetleri dikkati çekti. Gide bu anlatısında tam anlamında bireyci bir anlayışla kişiye tüm bağlarından kurtulmayı öneriyordu. Kitabım sana çıkmak arzusu versin isterdim. Çıkmak neden olursa olsun kentinden, aileden, odandan, düşünceden. Bu tutumuyla Gide insanları dışarıya, tüm engellerin dışında yaşamını sürdürmeye çağırıyordu. Senin için hiçbir şey ailenden, odandan, geçmişinden daha tehlikeli değil. Bu biraz da Hristiyan dogmalarına karşı tutum almaktı. Eylem iyi mi kötü mü diye düşünmeden sevmek. O bu tutumunu toprağa doğrudan çıplak ayakla basmak diye tanımlar ve yaşamın çeşitlilikleriyle her şeyi de benimser, yaşamın çeşitli biçimleri hepiniz bana güzel göründünüz der. Böylece inançla tüm bağlarını koparır. Nathanael kendinde tüm kitapları yakmalısın. Tam bir dinsel yatsıma içindedir. Nathanael artık günaha inanmıyorum. Gide bize içtenliği önerir, mutluluğun içtenlikle kurulabileceğine inanır ve içtenliğini şöyle anlatır. Ruhum dört yol ağzında bir handı, girmek isteyen giriyordu. İçtenlikle olmayanları eleştirir. Bazıları gerçek anlamda içtenlikli bir duygu duyamadan yaşamlarını tüketirler. Bunlar neyin ne olduğunu bilmeyen kimselerdir. Sevmeyi, nefret etmeyi, acı çekmeyi düşleyip dururlar. Ölümleri bile bir öykünmedir. İçtenlikle olma yolunda insanın savaşımını gözler. Beni gerçekten ilgilendiren tek dram, her varlığın kendini özden olmaktan alıkoyan şeyle savaşımıdır. İnsanlar sakınıktırlar, değişim onları ürkütür. Çok az insan yaşamı gerçekten sever. Bunun böyle olduğunun kanıtı da değişim korkusudur. Yaşama yönelişte doğru bakışı önerir. Önem bakışında olsun, baktığın şeyde değil. Bilgeleşmenin kaynağı yeniye yöneliştedir. Her gün yeni olsun gördüğün, bilge kişi her şeye şaşıran kişidir. Böylece Gide, özgürlükçülüğe dayanan bağımsız ahlakı savunur. Ahlaksızcılık diye belirleyebileceğimiz bu tutum yeni bir ahlak önerisi getirir. Ahlaksızcılık ahlaktır, güçlü bireyin ahlakıdır. Bu yeni ahlak kendi kendine bağlı olmayı, kendi kurallarına göre davranmayı gerektirir. Ahlaksızcılık, ahlakçılık adına ahlaksızlığın yatsınmasıdır. Kendi yamacını izlemek iyidir. Yeter ki çıkış olsun. Gide'in iç döküşlerle örülmüş yapıtlar toplamı bilinçaltının ayrıştırılmasıyla yaşamın savunusunu getirir. Montaigne'den ve Stendhal'den büyük ölçüde etkilenmiş olan sanatı içtenlikli olmak çabası içinde, içtenlikli olmanın güçlükleriyle savaşım içinde örülmüştür. En zor şey yazmaya başladığında içtenlikli olmaktır. Yapıtları, dünya nimetleri de onun devamı olan Le Nouvel Nourriture, yeni nimetlerde romanları da bugün bile ilgiyle okunuyor. Şair düşünür Paul Valéry. Valéry'e gelince o 21 yaşında Paris'in yolunu tutmuş bir taşralıdır. Korsikalı bir babayla İtalyan bir annenin oğludur. Savaş Bakanlığı'nda görev almış, daha sonra özel sekreterlik yapmıştır. Valéry şiirde ilk deneylerini ortaya koyduktan sonra matematikle ilgilenmek üzere 20 yıl edebiyattan uzak kalmıştır. Dostlarının zorlamalarıyla edebiyata dönünce dostu, büyüğü ve ustası Mallarmé'nin yolunda şiirler yazmış, bu arada piyesler kaleme almıştır. Yazıları şiirleri kadar ilgi çekmiştir, bunlar üslup ve anlatım gücü açısından yetkin örneklerdir, yalınlıklarıyla ve yoğunluklarıyla dikkati çekerler. Onun söyledikleri her zaman bir çırpıda girilebilen şeyler değildir. Yalınlığa kapılmak yanıltıcı olabilir. Onlar da çok zaman görünmez anlam, görünür anlamla tersleşir. Valeri her zaman bir iç deneyle derlediği bilgileri üstünde durdukça değişik anlamlar alabilecek cümlelerle dışlaştırır. O ne zaman yazmışsa iç deneylerinden giderek yazmıştır diyebiliriz. Yaptığım ya da düşündüğüm her şey doğrudan doğruya kendi varoluşuma bağlıdır der. Bunu bilincin gerçeklikle çatışması diye düşünebiliriz. Şair dilde bir dil tanımlamak ve kurmak için kendini adar ve kendini tüketir der Valeri. Yazılarının tümü yetkin ürünler değildir. Bu yazıların büyük bir bölümü ısmarlanmış yazılardır, ön sözler ya da denemelerdir. Yazarın çeşitli Avrupa kentlerinde verdiği konferanslar çok daha yetkin örneklerdir. Bunların pek çoğu Varyete 1 ve Varyete 2'de toplanmıştır. Valeri şiirle ilgili yazılarında ve konuşmalarında arı şiiri savunmuştur. Bir yazısında tıpkı fizikçinin arı sudan söz etmesi gibi arı şiirden söz ettiğini yazmıştır. Bu elbette şiirin şiirsel olmayan ögelerinden arındırılması demektir. Şöyle der Valeri: şiir her zaman bu tam olarak ülküsel duruma yaklaşmak için bir çabadır. Çok iyi bir dize şiirin çok arı bir ögesidir. Valeri arı şiir yerine mutlak şiir demenin daha doğru olacağını da düşünür. Onun şiiri Verlaine'ninki ve Mallarmé'ninki gibi ölçülü, uyaklı, özenli bir şiirdir. O da bu öncüleri gibi özgür yazımın basitliklerinden kaçar. 1920'de yazdığı Cimetière Marin, Deniz Mezarlığı adlı şiiri dünyanın en ünlü şiirleri arasında yer alır. Tiyatroda Dünden Bugüne,